Ayrım 13, Brandenburg, Glen Mead, sayfa 159. 14. kısım, Kuzeybatı Chaco, Paraguay. Kruger terasta sigara içiyor ve adamların çalışmasını izliyordu. Akşam olmak üzereydi. Bulutlar ayı örtmüş, güney yarı kürenin yıldızları görünmez olmuş, yağmur ormanının tepesinde iğne başı gibi belli belirsiz aydınlık başlamıştı. Jeneratörler çalışıyor, malikanenin her köşesini aydınlatıyor, jungle'ın karanlıklarına kadar uzanarak ağır kamyon ile pikabın durduğu yeri ışığa boğuyordu. Yağmur uzun süre önce dinmişti ama hava hala çok nemliydi. Kruger'in mavi pamuklu gömleğinin yakası açıktı. Buna rağmen göğsünde ve koltuk altlarında terin ıslaklığı görülüyordu. Schmidt kamyonla ilgilenen diğer üç adamı denetliyor, ağır sandıkların taşınmasını kimseye bırakmadan ikişer ikişer yüklenip garajdan kamyona götürüyordu. Kruger sarışın deve baktı. Schmidt'e hedefi gösterir, kimi öldüreceğini söylerdiniz. O da öldürürdü. Yanınızdan ayrılmasını isterdiniz, soru bile sormadan giderdi. Sadece kas, beyin yok ama yararlı, çok yararlı. Kruger parmaklarıyla siyah saçlarını tarayıp saatine baktı. Sonra bakışlarını açık kapılarından ışık yayılan garaja, içindeki karton kutulara, tahta sandıklara çevirdi. Hala yapılacak çok iş vardı. Bütün belgeler ateşe dayanıklı çelik kasalarda Mexico City'ye taşınacaktı. Her şey programa uygun gidiyordu. Ev şafaktan önce boşaltılmış olacaktı. Tek endişesi kamyonun bütün eşyayı alamamasıydı ama Franz kamyonun yeteceğini söylemişti. Yeniden Schmidt'e mavi tulumunun içinde kabaran kaslara baktı. Adam sanki granitten yontulmuş gibiydi. Kruger gözünün ucuyla bir kıpırtı fark etti, hızla döndü. Yakınındaki perde oynamıştı. Sonra Lopez'in kahverengi yüzünü gördü. Bir an sonra ikinci uşağın Emilio'nun yüzü. İkisi de 15 yaşındaydı. Yatacak bir yer ve yiyecek bulmaktan mutlu, gereği gibi denetlendiği iyi çalışan işçiler. Kimse onlara neler olduğunu anlatmamıştı. Merakla sandıkların, kasaların yüklenmesine bakıyorlar. Yumuşak yüzleri kız çocuklarına benziyordu. Hayran, masum, ilgili. Adamların şaşmaz bir düzenle garaj ve kamyon arasında gidip gelmelerini izliyorlardı. Çocuklar neler olduğunu sormazlardı. Hadlerini, dolu midenin değerini hiçbir şey sormaya yeltenmeyecek kadar biliyorlardı. İçlerinden biri Emilio, Kruger'e dönüp gülümsedi. Kruger de ona. Yüzler kayboldu, perde kapandı. Birkaç saniye sonra Kruger, holden terasa doğru yaklaşan ayak sesleri duydu. Dumanı üfledi, sigarasını terasın ahşap zeminine atıp ayakkabısının topuğuyla ezdi. Gümüş saçlı adam yanına geldi, yatmaya hazırdı. Beyaz pijamalarının üzerine pamuklu kumaştan hafif bir robe de chambre geçirmişti. ''Adamlar kamyonu gece yarısına kadar yükler.'' dedi Kruger. ''Yanımıza almadığımız her şeyi Schmidt yakacak.'' Gümüş saçlı adam sessizce başını salladı. Sonra elini Kruger'in omzuna koyup uzağa jungle'a baktı. ''Buradan ayrıldığımıza memnun musun Hans?'' Kruger gülümsedi. ''Çok zaman oldu, gereğinden de çok.'' ''Ama burayı özlemeyecek misin?'' Kruger başını salladı. ''Burası hapishane gibi.'' Omuzlarını silkti. Daha gençken bu denli kapalı, bu denli korkunç gelmiyordu. Ama şimdi gidiyor olmaktan mutluyum. Başını çevirdi, omzundaki elini çeken gümüş saçlı adama baktı. Ya siz? Gümüş saçlı adam hafifçe gülümsedi. Bir sürü anı var tabii, sevgiyle bağlandığım anılar Hans. Mavi tulumlu adamların çalıştığı yere baktı sessizce. Garajdaki sandıkları konuşmadan kamyona taşımalarını izledi. Sahip olduğu değerli her şey sandıklara yerleştirilmişti. Kişisel eşyası, belgeleri, dosyaları, yılların çalışmasının ürünü. Usulca sordu. ''Ya olanlar? Schmidt'le birlikte ormana götüreceğiz.'' Bu kez gümüş saçlı adam Kruger'e döndü. Eliyle hafifçe koluna dokundu. Sesinde acıma vardı. ''Çabuk bitir Hans'' dedi. ''Acı çekmelerini istemiyorum.'' ''Acısız, anladın değil mi?'' Kruger başıyı da onayladı. Gümüş saçlı adamın yakışıklı yüzündeki üzüntüyü görmüştü. Gümüş saçlı adam döndü, terastan geçerek ilerledi, eve girdi. Kruger adamın ayak sesleri uzaklaşıncaya kadar bekledi, sonra yeniden Schmidt'i izlemeye daldı. Kuzeydoğu Chaco, 5 Aralık Pazartesi, 11.57. Pickup Jungle'ın bozuk yollarında hoplaya zıplaya ilerlerken başka bir araca rastlamadılar. Hele bu saatte, hele bu denli geniş, bu denli uzak, bu denli boş Chaco'da zaten araç olmazdı. Jungle'ın ağaçların dibindeki zengin toprağın binlerce kokusu arabanın açık penceresinden giriyor, hafif esinti Kruger'in yüzünü serinletiyordu. Pickup saatte 30 kilometreden fazla yol yapmıyordu bozuk yollarda. Farların ışığı yeşilin çeşitli tonlarını gümüşümsü bir aydınlıkla yıkıyordu. Kruger şoförün yanındaki koltuktaydı. Arada sırada üzerlerine dikilen jungle yaratıklarının gözlerine, çalıların arasına girip gözden kaybolmadan önce gümüşümsü yeşilliklerin arasında parıldayan küçücük ışıklara bakıyordu. Araba keskin bir virajdan çıkarken oğlanlardan biri güldü. Ön camın ötesinde bir şeyler gösterdi. Kruger ileriye farların aydınlattığı yola baktı. Bir firavun faresi yollarının üzerinde bir süre büyülenmiş gibi durduktan sonra fırladı. Mango ağaçlarının arasında gözden kayboldu. Oğlanlar kıkırdadı. Kruger arabanın karanlığında çocuklara dönüp gülümsedi. Dördü birlikte pikabın kabinine sıkışmışlardı. Kruger, çocuklar ve dar yolda yavaşça ilerlemeye çalışan granit yüzlü ifadesiz dev Schmidt. Kruger biraz ileride jungle'ın içindeki açıklığı gördü. Schmidt'in omzuna dokundu. Dev adam pikabı sola çevirdi. Çalılıkların arasında çok daha dar ve meyilli bir yola girdi. Pikap tepeyi tırmanırken motordan zorlandığını belli eden homurtular yükseldi. Evden bir saat ötedeydiler. 5 dakika sonra gitmek istedikleri yere varmış olacaklardı. Pickup yolun iki yanındaki sık çalıların, dalların arasından ilerlemeye çalışırken Kruger arabanın sürtündüğü dal ve yapraklardan korunmak için kolunu içeride tuttu. Gidecekleri yer sapa üzerinde bulundukları patikada hemen hemen kimse tarafından bilinmeyen bir yoldu. Yerde hala aylar önce yağmur mevsiminde buradan geçmiş bir kamyonun lastik izleri vardı. Kruger daha önce bu dağa bir kez tırmanmış, bir insanın araştırma yapmak için geleceği son yer olduğunu görmüştü. Pickup derin bir çukura girip çıktı, altını vurdu. Kruger arkadaki tahta sandıkların birbirine çarparken çıkardığı sesi duydu. Oğlanlar gülüştü. Kruger onlara bakıp gülümsedi. Arabanın içindeki karanlıkta esmer yüzlerini, parlak gözlerini, masum gülüşlerini hayal meyal seçiyordu. Yolculuk onlar için bir piknik gibiydi. En ufak bir korku bile duymadan eğleniyorlardı. ''Geldik mi senyor?'' diye sordu ince bir ses. Lopez gülümseyen Kruger'e bakıyordu. Birazdan neredeyse vardık. Tepedeki açıklığa varmadan önceki son dik rampa motoru biraz daha zorladı. Schmidt vites küçülttü. Araba yine çukura girdi. Arkadaki tahta sandıklar kayıp birbirine vurarak çeşit çeşit gürültü çıkarınca oğlanlar gülüştü. Sandıklar Kruger'in fikriydi. Böylece jungle'ın içinde pikapla yapılan yolculuk daha inandırıcı görünüyordu. Hedefe vardıklarında çocukları çalıştırmak için bir bahane. Bu tahta sandıklardan kurtulmak için yardımlarına ihtiyacı olduğunu söylemişti onlara. Oğlanlar kilise korolarında gördüğünüz genç ve iyi çocuklar gibiydi. İnce ve zarif vücutları ağır işçilikten çok ev işlerine, masa hizmetlerine, temizliğe yatkındı. Yine de arabayla ormana gitme önerisini sevinerek kabul etmişlerdi. Eve 3 yıl önce eski kahyanın ölümünden sonra getirilmişlerdi. Kruger bunun nedenini biliyordu. Çocukların okumaları yazmaları yoktu. Kendi yerli dillerini bile anlamakta güçlük çekiyorlardı. Soru sormuyorlar, birlikte olmaktan mutlu görünüyorlardı. Motorun homurtusu azalınca Kruger önüne döndü. Dik yokuş bitmiş, araba daha düz bir yola girmişti. Kruger önlerine bakarken Schmidt vites değiştirdi. Yükseklerdeki bitki örtüsü çok daha seyrekti. Farlar biraz ilerideki açıklığı aydınlattı. Tepenin ucuna varmışlardı. Göğü kaplayan bulutlar çekilmiş, tepelerinde yıldızlar yanıp sönüyordu. Schmidt direksiyonu çevirdi, arabaya yarım daire çizdirip durdurdu. Motor bir iki kez öksürüp sustu. Birkaç saniye boyunca sessizlikten başka bir şey duymadılar. Sonra motorun soğumasından çıkan tıkırtıyı, nemli jungle'ın seslerini duydular. Oğlanlar koltukta kıpırdandı.
''Burası mı senyör?''
''Si, burası'' dedi Kruger.
''Sandıkları şimdi mi taşıyalım?''
''Si.'' Schmidt ve Kruger kapıları açıp indi. Tepeler biraz daha serindi. 10 metre ötelerinde dibi görünmeyen, çevresi kayalıklarla kaplı uçurum gibi derin bir yarık vardı. O yarığa kimse inemezdi. Sadece yırtıcı hayvanlar. Kruger koltuğunun arkasından güçlü bir el feneri çıkardı. Yaktı, ışığı yere tuttu, saatine baktı. Gece yarısı. Elinde fener olmasa da farlarından gelen ışık tepesindeki göğün aydınlığı yeterliydi. Yorgundu, çok yorgun. Buraya uzanıp uykuya dalmak için neler vermezdi. Ama önce yapılması gereken bir işi vardı. Başını salladı. Schmidt elini tutlumunun derin cebine soktu. Susturucu takılmış tabancayı çıkarıp arkasına sakladı. Kruger adamın diz cebinden taşan kavanda bıçağının sapını gördü. Kruger pikabın bagaj kapağını indirmek üzere olan kendi aralarında yerli şivesiyle konuşan çocuklara döndü. Heyecanlı heyecanlı konuşmaları son duaları da olabilirdi. O anda Schmidt arkalarından yaklaştı. Kruger susturucu takılmış namlunun kalktığını, oğlanlardan uzun olanın kafasının hizasında durduğunu gördü. Sust. Saniyenin onda biri kadar bir süre içinde ikinci çocuk başını çevirdi, gözlerini dehşetle açtı. Sust! Susturucu takılmış tabancanın patlaması mutlak sessizliği bozarken çocukların ölü bedenleri öne doğru düştü. İkinci çocuk kurşun ensesine saplandığında hafif bir çığlık atmıştı. O çığlığın ve jungle'ın durmak bilmez hışırtılarının dışında başka bir şey duyulmadı. Kruger el fenerini cesetlere tuttu. Her ikisinin ensesindeki yaralardan kan boşalıyordu. Vücutlardan biri fenerin ışığında kasıldı, sonra ağzından bir soluk çıktı. Schmidt hareketi gördü. Zaman yitirmeden nişan aldı, ateş etti. Küçük vücut sarsıldı, sonra hareketsiz kaldı. Kruger başını sallayınca dev adam tabancasını bu kez ikinci cesede doğrultup ateşledi. Kruger el fenerini yeniden cesetlerin üzerine tuttu. Bu kez hiç ses duymadı, hiç hareket görmedi. Schmidt'e döndü, üzerlerini soy. Schmidt tabancasını arabanın kaputunun üzerine bıraktı. Kruger arkasını döndü, cebinden paketini çıkarıp bir sigara yaktı. Schmidt'in diz çöktüğünü, cesetleri çevirdiğini, homurdanarak soymaya başladığını duydu. Schmidt işini bitirdiğinde Kruger sigarasını topuğuyla ezmeye hazırlanıyordu. Sonra düşündü, arkalarında hiçbir iz bırakmamaları gerektiğini hatırlayarak izmariti arabanın tablasına bastırdı. O kadar dikkatli olmaları gerekiyordu ki Schmidt de o da yumuşak ve dümdüz tabanlı ayakkabılar giymişlerdi. O kadar dikkatli olacaklardı ki Asunción'a döndüklerinde Schmidt pikabın lastiklerini yakacaktı. Kanlı elbiseler şimdi Schmidt'in durduğu yerin 1 metre ötesinde yığın halinde duruyorlardı. Kruger yerde yatan sıska cesetlere yaklaşıp inceledi. Sarışın deve döndü. ''Ne yapacağını biliyorsun'' dedi. ''Acele etme. Ne gerekiyorsa yap.'' Kruger Schmidt'in işe koyulmasını izledi. İzlemek işin gerektiği gibi yapıldığından emin olmak zorundaydı. İnsanların öldürülüşünü izlemiş, kendi de insan öldürmüştü. Ama daha önce bir cesedin derisinin yüzülmesine hiç tanık olmamıştı. Yüzlerin ve parmak uçlarının. Çocukların parmak izleri daha önce alınmış olduğu için değil, cesetlerin bulunması da çok uzak bir ihtimaldi. Yine de hiçbir riske girmemek gerekirdi. Eve döndüklerinde arkalarında hiçbir iz bırakmadıklarından emin olması gerekiyordu. Schmidt'in tulumunun diz cebinden testere uçlu komando bıçağını çıkarıp işe koyulmasını izledi. En yakındaki cesede uzandı, çevirdi. Emilio. Yüzü göğe dönük, gözleri açıktı. Kruger seyretti. Hem büyülenmiş gibiydi hem de iğreniyordu. 15 dakika sonra Schmidt'in işi bitmişti. Kruger el fenerini cesetlere tuttu. Tanınmayacak ölçüde parçalanmışlardı. Masum yüzlerin yerini kanlı delikler almış, etlerin arasından kafatasların beyaz parıltısı görünür olmuştu. Kapkara göz çukurları boşluğa bakar gibiydi. Kruger Schmidt'e cesetlerin teker teker yarığın kenarına sürüklenmesinde ve boşluğa itilmesinde yardım etti. Cesetlerin atıldıktan 2 saniye sonra uçurumun kenarlarındaki kayalara çarparken çıkardığı sesleri dinledi. Sonra da fenerini uçurumun dibine çevirdi. Görünürde hiçbir şey yoktu. Sadece bir çalılık ve kaya karmaşası. Cesetler yutulmuş, gözden kaybolup gitmişlerdi. Kruger'in ellerinde ve tulumunda kan lekeleri vardı. Ellerini otlara sürüp temizlerken Schmidt'in de kendini taklit ettiğini gördü. Yerdeki kan lekeleri ilk yağmurla birlikte kaybolacaktı. Schmidt elbiseleri büyük çöp torbasına sıkıştırdı. Kanlı bıçağını tulumuna sildi, sonra da tulumunu çıkardı. Tulum Kruger'inkiyle birlikte çöp torbasına kondu. Schmidt çöp torbasını pikabın arkasına yerleştirdi, şoför koltuğuna geçti. Kruger yanına otururken feneriyle açıklığı taradı. Geride hiçbir şey bırakmamışlardı. Uçurumdaki leş yiyicilerle böcekler, geri kalanları da yok edecekler, kemiklerin üzerindeki son et parçalarını da temizleyeceklerdi. Saatine baktı, sabahın biri. 8 saat daha var, 8 saat daha. Sonra bu cehennemden kurtulmuş olacaktı. Helikopterin gelişinden önce 2 saat kestirebilecek zamanı vardı. Tüm vücudu ağrıyordu yorgunluktan. Schmidt'in yanındaki koltuğa yerleşirken motorun çalıştığını duydu. Sonra pick-up döndü, dar patikaya daldı.
13. ayrımın sonu, sayfa 166.